Kuş diline öykünen Ayşegül Devecioğlu. 1. kaset 2. yüz. 29. sayfa. Nusret Bey sözlerini bitirince Güle'ye bakıp azarlar gibi, "Yahu kebap söyledim, geliyor mu, nerede kaldı?" diye çattı. Sonra içlerinde en genç olanına döndü. "Kalın kardeşim, kalın. Çok iyidir bizim kebapçı. Biraz uzak ama gelir şimdi. Dükkanın sahibi de eski bir polismiş, biliyor musun? Ne hikayeler var adamda. Bak, tanıştırayım istersen. Malzeme çıkar sana da." Adam aman aman diye itiraz etti. "Kusur kalsın onun kebabı." Gülay birden bu yabancıya nedenini kavrayamadığı bir yakınlık hissetti. Göz ucuyla baktı. Kısa boylu, siyah saçlıydı. Yaşını kestiremedi. Belki de kendi yaşlarındaydı. Bugüne kadar büroda görmemişti onu. Hakkında en ufak bir şey bilmiyordu. Ama şu anda Gülay'a herkesten daha yakın geliyordu. Yüzünde, davranışlarında bu yakınlığı haklı çıkaracak başka belirtiler, yeni ifadeler arayıp durduktan sonra bunun yalnızca iki küçük kelime yüzünden olduğunu şaşkınlıkla ayrımsadı. Zihnini dolduran bu gerçeklikle sarsılıyordu şimdi. Nedenini, nasılını boşuna evirip çeviriyor. İki küçük kelime, öylesine yüklendikleri anlamları hemen fırlayıp atıverecekmiş gibi isteksizce taşıyan iki kelime. Belki söylediklerinin hiçbir anlamı yoktu. Bütün bunlar Gülay'ın uydurduğu şeylerdi. Adam Gülay'a dikkat bile etmeden hışımla çıkıp gitmişti. Nusret Bey ile yanındakiler gülüyorlar.
"Yahu sendikacılara söylenecek söz mü Nusret?"
diyor yaşlı olanı şakacıktan sitem ederek.
"Bunların derdi demokrasi filan değil, partiymiş, birleşmeymiş. Yemleri kesildi ya, ondan rahatsızlar."
Kabadayılar gibi gerim gerim geriliyordu Nusret Bey. Gülay bütün bunları kendisinin tümüyle dışındaymış gibi izliyor. Bir film, tiyatro gibi. Sanki her şeyi başka bir evrende olup bitiyor. O bulunduğu yerde devinimsiz, taşına toprağına yabancı olduğu bu tuhaf, anlaşılmaz evreni seyrediyor. Sonra Nusret Bey'in babayani bir tavırla iki adamın ortasına geçip kollarına girdiğini, odanın kapısında duraklayıp ilk kez farkına varıyormuş gibi kendisine baktığını, sanki bir an bütün bu olup bitenlerle Gülay'ın ilgisini belli belirsiz kurmuşçasına gittikçe dikkatle bakmaya başladığını fark ediyor. Anlık bir kavrayış adamın tombul yanaklarına hafif bir kırmızılık vererek dokunup çekiliyor. Sonra aldırmaz bir tavırla içeride sohbet eden arkadaşlarına sataşıyor.
"Yahu günahını almayın şu adamın. Dövizi serbest bıraktı. Kaçak sigarayı insan gibi dükkandan alıyoruz. Bir ay önce torbacı yolu gözlüyorduk, hatırlasanıza. Adam sosyal demokratlardan daha ileride. Herkesten daha ileride üstelik."
Gülay konuşmanın sonunu duyamıyor. Nusret Bey kapıyı kapatırken sanki az önce anlık da olsa bilincine vardığı şeyin etkisiyle sertleşmiş sesiyle,
"Kızım kimse girmesin içeri," diyor kapının aralığından.
Ertesi gün gelişler gidişler sürmüştü. Büroyu dolduran kebap kokusu Gülay'ın içini bulandırıyordu. Nusret Bey'in büroda çalışanlar için getirttiği kebaplara tiksinerek bakıyor, elini bile değdirmiyordu. Öğlene doğru Çetin elinde yine kebap paketleriyle girerken arkadan gelen birine yaltaklanarak yol verdi. Selim'di bu. Abinin odasına girmeden Gülay'ın karşısındaki koltuğa oturdu Selim. Büroya her gelişinde kolay lokma gördüğü için olacak, bol keseden savurduğu iltifatlarla Gülay'ı baştan çıkarmaya uğraşıyordu. Gülay daha önce birkaç yerde karşılaşmıştı Selim'le. Üniversiteyi dışarıda bitirmişti. "Dil bilmeyeni adamdan saymam," diye övünürdü Nusret Bey. Selim büroda yalnız oldukları bir gün arkadan yaklaşıp saçlarına dokunmuş, çok güzel olduklarını söylemişti. Gülay ona engel olamamıştı. Avcısına teslim olan hayvan gibi hareketsiz kalmıştı. Allah'tan biri gelmişti o sırada. Selim henüz oturmuştu ki Nusret Bey dışarı çıktı. Çetin'e telaşla,
"Oğlum kapıyı açın, İsmail Bey geliyor," diye bağırdı.
Selim'i Gülay'ın yanında görünce yüzü asıldı. Bir şeyler söylemeye hazırlanırken Çetin gösterişli, serserice bir tavırla ceketini ilikleyip eteklenerek camlı kapıyı açtı. İçeri giren uzun boylu, zayıf adamın ilk göze çarpan yanı kollarıydı. şık takım elbisesinden iyice dışarı taşıyacak kadar uzundular. Elleri, yüzü bir an için Güley'in üstünde, o zamana kadar farkında olmadığı bir eşyayı kayda geçiriyormuş gibi hızla gezdirdiği yorgun, kuşkulu bakışları, geçmişte kalsa da uzun sürmüş bir yoksulluğun izlerini taşıyordu. Nusret Bey adamı kucaklayıp öptü. Odaya doğru götürürken,
"Yahu senin o asalacı muhasebecin var ya, at o pezevengi işten," dedi gülerek. "Bak Ermenilerin yaptığını, bir de katliam yapıldı diye cart curt eder bizim solcular. Onlara kalsa her işin sorumlusu Türkler."
Yan gözle Selim'e baktı.
"Bizim küçük prensi tanıyorsun,"
dedi Selim'i göstererek. İsmail Bey hoşgörüyle küçümseme arası aynı yorgun gülümsemeyle Selim'e döndü fakat konuşmadı. Selim bu sözlerden hoşlanmamıştı. Yüzünü astı. Abisi odasına girdikten sonra "Yanındaki kim biliyor musun?" diye fısıldadı. "Cihangir Bey'in adamı. O herif telefonla aradığında bile abim hazır ola geçer." "Cihangir Bey kim?" diye sordu Gülay. "İnşaat mafyası, o da bunlardan. Darbeden önce aynı partideydiler. Şimdi yurt dışındaki kara paraların aklanmasını yapıyorlar. İhracat, mihracat, hikaye. Gerçi bunlar Karadeniz'de ama olsun. Bu işler böyle. Para girdi mi işin içine, Alevi Sünni kalmıyor öyle." Selim yaranırcasına konuşuyor. Sanki Gülay'la sırdaşmış gibi. Çok önemli bilgileri güvendiği, yakın bir arkadaşına aktarıyormuş. Abine karşıymış gibi. "İstanbul'daki bunlardan habersiz ağaç bile dikemezsin ha." Gülay'ın ne ona ne abine zarar veremeyeceğinden öylesine emin. İkisi de biliyorlar bunu. Bu bilgiyle Selim rahatlayıp pervasızlaşırken Gülay utanıyor. Çaresiz, zavallı halinden dolayı kahroluyor. Selim konuşurken Gülay'a doğru eğiliyor. Elini dostça omzuna atıyor. Gülay öylesiye rahatsız oluyor bu davranışlardan. Sırf bir şey söylemek için, "Peki belediye," diyor. "Belediye başkanı yeni seçilmedi mi? O bunlardan değil ki." "Bunlardan" kelimesini kullanır kullanmaz Selim'in tuzağına düştüğünü anlıyor. "Anaplı, Anaplı da..." Selim cümlesini burada kesiyor. Yüzünde ani bir sırıtışla, beklemediği bir başarıya ulaştığını fark etmiş olmanın şaşkınlığıyla, bir an durup kazandığı mevziyi kaybetme korkusuyla hızlı hızlı devam ediyor. "Mafyalarla anlaşmadan kimse başkanlık yapamaz. Büyük paralar aktarılacak şimdi İstanbul'a. Yabancı sermaye rantı ortak olmak için gürül gürül akacak. Yakında bu şehirde dikili bina kalmaz, görürsün bak. Dalan var ya dalan, altını üstüne getirecek İstanbul'un." Kendinden memnun, yılışık, mültefit ifadesiyle susuyor. Ödülünü beklermişçesine Gülay'a bakıyor yine. Sanki bu işbirliğiyle, özellikle son sözleriyle Gülay'dan gelecek her türlü yakınlığı hak ediyor. Gülay oğlanın talepkarlığı karşısındaki bütün varlığıyla bitkin ve çaresiz kaldığını hissediyor. Ne var ki elinden bir şey gelmiyor. Oynanan oyuna kendi iradesi dışında katılmayı sürdürüyor. Aralarındaki bu yalancı sırdaşlıktan dolayı, sırf kendisine iyi davrandığı için onun iltifatlarını, sululuklarını hoş görmek zorunda olduğunun ayrımında. Karşı çıkamayacak, kavga edemeyecek kadar bezgin. Öylesine sarf edilen sözcüklerin arasında ilk kez insanı istemi dışında şeylere sürükleyecek denli zayıf düşünen bu yılgınlığın kaynağını belli belirsiz seziyor. Devinimsizlikle, çaresizlikle, teslimiyetle, yorgunlukla, içinde bulunduğu durumu iyice anlaşılmaz kılan bin türlü duygunun karmaşasında kendi girdabına doğru çekiliyor. Bunlardan hangisi? Bu yalnız ona özgü mü? Kadınlara özgü mü? Zihninin derinliklerinden süzülüp bilincine doğru yelken açan kırık dökük ümitsiz bir tekne şimdi bu küçük soru. Neyse ki oğlan birkaç gün sonra çekip gitti. Gülay öyle bakımsız, öyle gösterişsiz, o kadar bezgindi ki Selim'in kendisinde ne bulduğunu merak ediyordu. Oysa önceden erkekler tarafından beğenildiğini bilmek hoşuna giderdi. Şimdi ise kendisini kadın olarak bile görmüyordu. Belki görünüş olarak hala kadındı. Ama ölü bir kadın. En çok çevresindekilerin bunun nasıl farkında olamadıklarına şaşırıyordu. Elektrik ağzımı, gözlerimi yakarken, dişlerimi dökerken kolay. En zoru o yumuşak sesli olanı. İnsan gibi konuşanı. En kötüsü o sesle aramda kurulan yakınlık. Sana iyi davranacağını düşünmek, için için beklemek bunu. Seninle ilişki kurmasına izin vermek. İçinde bir parça olsun insanlık kaldığına inanmak, bundan medet ummak. Belki acır sana, belki daha az yakar canını. Birbirimizden nefret ederken her şey ne kadar kolay. Oğlum, biliyorsun ben hümanist adamım. İşkenceye karşıyım. Ama benim de uymak zorunda olduğum kurallar var diyor. O pis, o iğrenç ses. Bak sabah olmadan işkence yapmayacaklar sana. İşkence yapmasınlar sana diye sıcak yatağımdan kalkıp geldim üstelik. Karımın koynundan çıktım. İstesen sen de şimdi evde yatıyor olurdun. Karının yanında oluyordun. Söyle, konuş, konuş diyorum sana. Konuş oğlum. Bak senin yüzünden ben işkenceci oluyorum. Kötü adam oluyorum. Konuş lan, konuşsana şerefsiz. Nusret Bey işlerini halledip Ankara'ya dönünce büro birdenbire boşaldı. Gülay ilk öğle tatilinde Beşiktaş'a yürüdü. Caminin yanındaki parkta banklardan birine oturdu. Parktakilerin pek çoğu tanıdık olmuştu. Mesela nazar boncuklarından dizilmiş tesbihini çekerken uyuyakalan yaşlı bir adam vardı. Başı önüne düşüverirdi. Kocaman naylon örgüden çantasıyla her seferinde ortadaki ağacın altındaki bankın aynı köşesine oturup hep aynı yere bakarak vakit geçiren o kadın vardı. Adamla aynı yaşlardaydı. Gülay kadının neden çevresine, diğer insanlara, çocukların oynadığı salıncaklara, kaydıraklara bakmadığını merak ederdi. Sonunda güneş görmeyen bir bodrum katında yaşadığına karar vermişti. Açık havada olmak yetiyordu herhalde kadıncağıza. Yanında getirdiği sandviçi yemeye başladı. Sandviçini bitirince kitabını çıkardı. Yanına birinin oturduğunu fark ettiğinde okuduğu kitaba iyice dalmıştı. Başını çevirdiğinde geçen gün karşılaştığı genci tanıdı. Sanki sığınır gibi ilişmişti banka. Kocaman ela gözlerini yalvarır gibi yüzüne dikmişti. Kalkmaya hazırlanırken önce belli belirsiz bir acıma duygusu, biraz aldırmazlıkla, sonra daha hafif ama huzursuzluk verici, atsız bir hisle kalmaya karar verdi. Başını onun yanına oturmasını onaylarcasına kitaba eğdi. Kalktığında da adam hala oradaydı. Hiç kıpırdamamıştı. Ertesi gün Gülay başka bir banka oturup çevresiyle pek ilgilenmeden kitabına daldı. Parka geldiğinde gözlerini şöyle bir etrafta dolaştırmış ama kimseyi görmemişti. Hem kimi arayacaktı ki? Ama birkaç dakika sonra çekine çekine başını kaldırdığında o kocaman gözlerle karşılaştı. Yanındaki kadın kalkınca çocuk kaşla göz arasında gelip boşalan yere ilişiverdi. Azarlanmaktan korkarak merhaba dedi. Biraz tereddüt ettikten sonra aynı biçimde karşılık verdi Gülay. Bu çehre ne kadar da tanıdıktı. İlk gördüğünde de aynı şeyi düşünmüştü. Yıllar sonra ortaya çıkan bir akraba, kendisinden gizlenmiş bir kardeş gibiydi. Özellikle sesi. Gerçi duygularından da, sezgilerinden de emin olamıyordu. İş yerine gelen adama da hiç nedensiz yakınlık duymamış mıydı? Sarf ettiği iki sözcük yetivermişti. Yüzüne belki de ilk kez dikkatle bakınca gözlerinin hatırladığı gibi ela değil, düpedüz yeşil olduğunu gördü. Ormanın derinliklerinde gizlenmiş göller gibi, suya sarkan dalların, düşen yaprakların, çürümüş ağaç köklerinin, yalnızlığın kıvamlandırdığı koyu, kederli bir yeşil. "Her gün oturuyorsunuz burada, yakında mı çalışıyorsunuz?" dedi genç. Konuşup konuşmamakta biraz tereddüt ettikten sonra hayır diye cevap verdi Gülay. "Ama buraya kadar yürüyorum, hoşuma gidiyor." "Ne okuyorsunuz?" diye sordu bu kez adam. "Hiç," deyip sustu. Birkaç dakika sonra yanındakiyle konuştuğunu yeni hatırlamış gibi devam etti. "Bir kitap işte, bir roman, düğün gecesi." Kitabın kapağına bakıp düzeltti. "Yani bir düğün gecesi." "Ben de okudum," dedi adam ve ekledi. "Beğendiniz mi?" "Bilmem," diye cevapladı biraz ilgisizce Gülay. "Güzel aslında ama... Ya neyse, benim kalkmam lazım." Adam da hiç konuşmadan onunla birlikte kalktı. Yanında yürümeye başladı. Gülay iş yerinin önünde teşekkür edip ayrıldı. Ama o gün akşama kadar ve sonraki günlerde tanımadığı genç adamın kendisiyle birlikte yürümesine nasıl olup da izin verdiğini düşünüp tekrar tekrar şaşırdı. Beşiktaş'a gitmekten de vazgeçmişti. Bu öyle uzun uzadıya düşünüp taşınarak aldığı bir karar değildi. Davranışından duyduğu şaşkınlık, önemsiz de olsa onu etkileyen olayın yeniliği, ayırt edemediği başka duygular zihnini iyice karıştırmıştı. Öğle yemeklerini iş yerinde yiyor, deniz kıyısındaki banklarda oturuyordu. Bir süre sonra fark etti ki aklı hep o gençte, hep o genç adamdaydı. Karşılaşmaları, konuşmaları, birlikte yürümeleri, yüzündeki ürkek ifade, hareketli, tedirgin, uzun parmakları. Ceketinin ucuyla oynayıp durmuştu konuşurken. Gülay'ı en çok şaşırtan bu kısacık, önemsiz karşılaşmanın sarsıcılığıydı. Bir erkekle birlikte yürümek onu böyle etkilemiş olabilir miydi? Eskiden erkeklerin kendisiyle ilgilenmesi, konuşmaya çalışması, iltifat etmesi onun için sıradan olaylardı. Güler geçerdi. Kendisini beğenen gençleri görmezden gelip farkında değilmiş gibi davranmak, canlarını yakmak hoşuna giderdi. Hiçbirini kendisine uygun görmezdi. "Ablamın amma da burnu büyük," demişler bir keresinde Aysun'a. Annesi, "Burnu büyük olacak tabii, benim kızımın güzelliği, terbiyesi kimde var?" deyip böbürlenirdi. Şimdi çirkindi, yaşından büyük gösteriyordu, yüzü kırışmıştı. Yukarı doğru iki dolgun kavis çizen dudakları her an ağlamaya hazırmış gibi iki yandan sarkmıştı. Gözleri ölülerinkinden farksızdı, eskisi gibi parlamıyordu. Demek güzel olmayan insanlar bunları hissediyorlardı. Demek çirkinlik dedikleri şey böylesine büyük bir eksiklikti. Yoksulluk gibiydi. Umutsuzluk gibiydi. Hayır, yoksulluğun, umutsuzluğun ta kendisiydi. Kendisiyle her ilgilenen erkeği kabul edivermekti belki. Onun her türlü kaprisine boyun eğmek, sırf kendisine yakınlık gösteriyor diye kollarına atılıvermekti. Artık iş çıkışında daha uzak semtlere gidip yeni açılan çay bahçelerine, deniz kenarındaki banklara oturuyor, uzun uzun denizi seyrediyordu. Belirli bir sorunun cevabını arıyor değildi. Hatta ne sorulardan, ne cevaplardan söz edebilirdi. Düşüncelerden, zihin yollarındaki bilinçli yolculuklardan, sebeplerden, sonuçlardan. Yalnızca bilincinin içinde kaybolduğu o alabildiğine büyük beyazlığın içinde bir adacığın peşindeydi. Bu delirtici enginlikte küçücük bir tutamak noktası. Ne var ki başını azıcık kaldırıp kendini gösteren en küçük bir fikir bile fırtınanın uçuşturduğu kuru yapraklar gibi sağa sola dağılıp toza toprağa karışıyor. Bitimsiz görünen denizin karşısında bu sınırsızlığa öfkelenerek oturuyor. Şu koca suyu bir kap içine koymak mümkün olsa diye düşünüyor. Görebildiğince uzaklara bakıp denizi kuşatan kıyıları izlemeye çalışıyor. Okulda kopya kağıdını koyup koca denizleri, koca ülkeleri haritanın üstünden kopyalarlardı ya, öyle. Yorgun imgeleminin bütün gücüyle çizdiği çerçeve kayboluverdiğinde çılgına dönüyor. Kan ter içinde kalışına, ölecek kadar yorgun düşmesine, bedeninin acıyla kasılmasına şaşırıyor. Kendi kendine teşhis koymaya çalışan doktorlar gibi yaralı yerlerini sonsuz kereler, sabırla kurcalayarak bu acının anlamını araştırıyor. Vardığı sonuç şu, zihni öncesinden alışık olduğu yerlerde gezinmek istiyor. Tanıdık arka bahçelerde, kokusunu bildiği evlerde, anneanne, babaanne kucaklarında. Bilmediği, anlamadığı şeyleri düşünmekten korkuyor. Hayır, bilmediği değil, bilmekten kaçtığı şeyler. Zihni bu yüzden bulanık, canı bu yüzden yanıyor. Bütün istediği, bunca karmaşık, bunca çözümsüz, bunca anlaşılmaz görünen şeyi hiç kurcalamadan avuçlarının içinde tutmak. Onu dört duvara, bir kutuya, çekmeceye sığdırabilmek. Arada bir açıp yüreğinin dayanabileceği kadar bakar o zaman. Korkunç aile sırlarının gizlendiği bir zihniyetmiş gibi. Sonra kapıyı kapatır, kapıyı kilitler. Kafasındaki bütün kapılar üstelik, hepsini kilitler. İşte bu yüzden denizi kafasındaki sınırlara hapsetmeye çalışıyor. İstiyor ki oraya sığsın, durulsun, küçülsün, sığlaşsın. Oysa deniz belki de yalnız onun gördüğü yerden. Üstelik her şey tüm düşündüklerinin tam tersi. Çocuklarla afişe çıkıyoruz. 3-4 sokak ötede faşistlerin yurdu. Biz uzaktayız. Gözcülük yapıyoruz. Bir baktık bizimkilerin yanında polisler. Ne oluyor diye yanlarına koştuk. Meğer afişleri trafik işaretlerinin üstüne yapıştırıyorlarmış ki arabalar görsün. Polis de uyarmış. Oğlum trafik işaretlerini kapamayın. Arabalar kaza yapar diye. Bizim Kürt Musa dikleniyor. Hepimizi alıp götürüyorlar şubeye. Ne iş yaparsınız diye soruyorlar. Öğrenciyiz diyoruz. Musa'nın üstünde kırmızı pantolon, mor gömlek. Komiser diyor ki, ulan senin neren öğrenci, eşşol eşek. Buna sopayı basıyorlar. Biz de patlatıyoruz sloganı. Tekme tokat saldırıyorlar. Kan revan içindeyiz. Sabah salıveriyorlar. Fırından sıcacık tayinli çörek. Kantinde çay. Musa, bir şey söylemeyelim arkadaşlara diyor. Sonra bizimle dalga geçerler. Gülay, 80'deki askeri darbeden önce telefon santralinde memurdu. Liseyi bitirdikten sonra burada çalışmaya başlamıştı. Kimsenin konuşmadığı, ispiyoncu olarak bilinen birkaç kişi dışında hemen herkes sol sempatizandı. Gülay'ı iş yerinde güçlü olan siyasetin, siyasi gruplar böyle adlandırılıyordu, sorumlusuyla kız kardeşi Sevim'in aynı zamanda köylüleri olan kocası Mustafa tanıştırdı. Üniversiteliler gibi sosyalizmi anlatan kitapların okunup hararetli tartışmaların yapıldığı toplantılara, eğitim çalışmalarına falan pek katılmadı Gülay. Ama yaptığı şeyin doğru olduğuna inanıyordu. Yoksulluğa ve zulme karşı mücadele ediyorlardı. Çevresinde gördüğü, tanıştığı kişiler, devrimciler, diğer insanlara benzemiyordu. Hepsi birbirinden iyi, yürekli, namuslu kişilerdi. Birbirleri için canlarını verirler, ellerindekileri paylaşırlardı. Anneannesinin anlattığı masallardaki gibiydiler. Pir Sultan gibi, Şeyh Bedrettin gibi. Sessizliği, her işi canla başla yapması siyasettekilerin güvenini kazanmasını sağlamıştı. Köken olarak köylüydüler. Bu da önemliydi. İşçilerin ve köylülerin mücadelesiydi sosyalizm. Yoksul halkın mücadelesiydi. Zenginlerle, nerede olduğu belirsiz aydınlarla yürüyecek iş değildi. Aydınların da proleterleşmesi gerekiyordu. Devrimci arkadaşları kökenin sağlam senin demişlerdi. Yoksul olmayanlar böyle sözler söylendiğinde kızarıp bozarıyorlardı. Gülay sesini çıkarmasa da pek anlam veremezdi buna. Zengin olmanın utanılacak nesi vardı? Hangi yoksul utanırdı ki parası olmasından? İnsan ancak yoksul doğmamışsa utanırdı zenginliğinden. Tabii yoksul olmak da utanılacak şey değildi. Düzen değiştiğinde yoksulluk ortadan kalkacak, fakir halk, ezilenler iktidara gelecekti. Yalnız Leyla, ailesinin zengin olduğu, konuşurken herkesten daha çok kızarıp bozarmasından anlaşılan o kız, "Sosyalizm yalnızca yoksulların ihtiyacı mıdır?" diye ezile büzüle sormuştu mahalledeki bir toplantıda. "Yalnız yoksullar, işçiler, ekmeği aşı olmayanlar için mi? Bizim onlar için gerçekleştireceğimiz... Onlar için istediğimiz bir şey mi sadece?" Kızarıp bozarması bir yana, kızın zengin olduğunu nereden anlamıştı bilmiyordu. Elinden, yüzünden, konuşmasından belki. Giyiminden olamazdı çünkü kendisinden bile kötü giyiniyordu kız. Botla kadife pantolon yaz kış çıkmazdı üstünden. Kıskanmış mıydı? Hayır. Ama özendiği doğruydu. Hem de çok özenmişti. Zenginliğinden utanmasına bile özenmişti. Söyledikleri belki de bu yüzden aklında kalmıştı. Leyla, mahalledeki derneğin kadınlara açtığı okuma yazma kursunda ders veriyordu. Mustafa, bu kızın kafası karışık diyordu. Sevimse burjuva diye burun kıvırırdı arkasından. Darbeden 1,5-2 yıl önce Gülay santraldeki işi nedeniyle hareketin bazı haberleşmelerini üstlenmişti. Kiminle konuştuğunu, ilettiği sözlerin anlamını genellikle bilmezdi. Buluştuğu, bazen de bir paket ilettiği kişileri de tanımıyordu. Kendisine söylenen isimler kod isimleri olmalıydı. İnsanların yalnızca seslerini duyuyordu çoğu kez. Seslerden hayatlar uyduruyor, genç mi, yaşlı mı, yakışıklı mı, sarışın mı, esmer mi olduklarını hayal etmeye çalışıyordu. Hiç kadın sesi olmazdı zaten, hep erkekler. Bu huyundan da zaman içinde vazgeçmişti. Tehlikeli olabilirdi çünkü, arkadaşlarına zarar verebilirdi. Ama sesler istese de istemese de kalıyordu kulağında. Emniyette sorgudayken gözleri bağlı olduğu halde kendisi hakkında ifade verenleri seslerinden kolayca tanımıştı. Büyük bir kısmını önceden de hiç görmemişti zaten. Bacım derlerdi telefonda. Gülay'ın çok hoşuna giderdi bu sözcük. Bacı, kız kardeş yani. Sen benim öz be öz kardeşimsin demek. Arkadaşım, yoldaşımsın demek. Sana kötü gözle bakmam mümkün değildir demek. Çalıştığı devlet dairesinde solcu olduğunu herkes bilirdi. O zaman övünülecek bir şeydi solcu olmak. Solcu olmayan yoktu ki. Dairede hangi siyasete mensup oldukları bile bilinirdi. Çay ocağına esrarengiz paketler emanet edilir, kitaplar alınıp verilirdi. Güzel bir kızdı Gülay. Neşeli, güler yüzlüydü. Bekar olanların hemen hepsinin gözü ondaydı. Kadınlarla da iyi geçinirdi. Herkesin derdini dinler, gönül almasını bilirdi. Kimisi erkek kardeşine, kimisi kayınbiraderine yakıştırırdı onu. Oğlanlar öğle yemeklerinde güya ablalarını ya da yengelerini ziyarete gelip Gülay'la tanıştırmaya çalışırlardı. Gülay daha baştan kestirip atardı bu tür şeyleri. Hiçbirini beğenmezdi. Oraya gelmelerine de öfkelenirdi. Lise sondayken bir çocukla çıktı. Birlikte sinemaya gitmişlerdi. Arkadaş filmine. Filmi el ele seyretmişlerdi ama bir oyundan, kendi yaşında kızların yerine getirmesi gereken sıkıcı bir adetten başka bir şey değildi bu. Elini çekmemişti. Belki film boyunca çalan o şarkı yüzünden. Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Çocuk solcuydu, güzel sanatlarda okuyordu. 5-6 aydan fazla sürmedi zaten. Kıvılcım, volkan olmadı. Kıvılcım düşmüş müydü peki? İçinde yavaş yavaş büyüyüp kendisinden başka ne varsa yakıp kavuracak küçücük bir ateş olsun yanmış mıydı? O zamanlar oturdukları yarı gece konduya, bağlı oldukları siyasetten gençler gidip gelirdi. Bir kısmı kendi köylerinden olan bu gençleri annesi babası da tanır severlerdi. Akraba gibiydiler. Kız kardeşleri de onlara abi, abla derlerdi. Devrimci mücadeleye inanıyordu Gülay. Kendisine verilen romanları adeta yutuyor, bu uzak ülkelerde kendileri gibi mücadele eden insanların öykülerini, küçükken anneannesinin çengelli iğneyle fanilasına iliştirdiği nazarlıklardaki siyah efsunlu harfler gibi merakla çözmeye çalışıyor, yazılanları anlamak için gösterdiği gayretten soluğu kesiliyor, heyecandan yanakları kızarıyordu. Parmakları ince, saydam bir kalem gibi satırların üstünde gezinirken, dudakları çocukken cin çarpmasın diye annesinin öğrettiği duaları tekrarlarmışçasına kıpırdıyordu. Bazen sabaha kadar uyumayı aklına bile getirmeden, gözlerini bir saniye sayfalardan ayırmadan okumaya dalardı. Bu romanların kahramanları da kendileri gibi yoksul insanlar, işçi kızlardı. Sonunda silaha sarılıyor, halk düşmanlarını cezalandırıyordu ufak tefek esmer bir kızcağız. Sert toprak, küçük birikintileri camlaştıran, toprağın üstünde ipince beyaz çizgiler bırakan dondurucu rüzgarlarla yarılmıştı. Yüksek, durgun ağaçların altında çalışkan insanların yaşadığı köyler vardı. Buğday hasadında gülen kızlar ve devrim düşmanlarının paha biçilmez değerdeki traktöre yaptıkları suikast. Köylüler kendilerine ait olan bereketli toprakları el birliğiyle ekiyor, ürünü paylaşıyordu. Bazı romanlarda gece karanlıkta evleri siper edinen gölgeler, tılsımlı sözlerin yazıldığı buruşuk, nemli kağıtları, tütün kokusu sinmiş sıcak göğüs ceplerinden çıkarıp kardeşçe uzatırdı. O zaman Gülay bu kokuları duyardı. Tütünün kokusunu, ıslanmış yün ceketlerin, gür bıyıkları donmuş insanların, göğe değen uzun ağaçların kokusunu. Her şey biraz masal gibiydi aslında. Güzel bir masal. Gerçek olması için Gülay'ın hiç düşünmeden canını verebileceği bir masal. Kitaplarda okuduğu her satır o yepyeni dünyanın şifresiydi sanki. Yine de romanların dışında okuduklarının pek çoğunu anlamıyordu. Onlar sosyalisttiler, yoksulların mücadelesini veriyorlardı. Bu düzeni değiştirecek, kendileri gibi yoksullar, ezilen sınıflar için, halk için refah ve adaleti getireceklerdi. Bütün çıkarabildiği, kafasına soktuğu bu birkaç cümleydi. Çoğu kez anlamaya bile çalışmadan büyüsüne kapılıverdiği bu sözcükler, çevresinde hemen herkesin devrimci olması ve çok iyi bir insan olan babasının aşıladığı adalet duygusu, onu tümüyle haklı olduğuna inandırmaya yetiyordu. Haklıydılar, bu yüzden de kazanacaklardı. Kitaplar böyle yazıyordu. Akrabaları, köylüleri farklı gruplardan olsalar da devrimciydiler. Köyleri Alevi köyüydü. Babası ve amcaları da öğretmen örgütüne üyeydiler. Babası fakir Baykurt'un yılanların öcünü seyretmeye o sırada bulunduğu köyden kalkıp ta Ankara'ya kadar gitmişti. O gittiğinde bir şey olmamıştı. Annesi Vildan Hanım sözün burasında içini sesli sesli çekip Allah korumuş der ve bu da babasının sonu gelmez şakalarına neden olurdu. Ama sonra faşistler filmin gösterildiği sinemayı taşlamışlar, camlarını kırmışlardı. Devrimci kızına çeyiz hazırlayıp duruyordu Vildan Hanım. Evlerine gelen kimi doktor, kimi mühendis olacak bu gençlerden biriyle evlenecekti Gülay nasıl olsa. Hepsi de iyi çocuklardı Allah için. Terbiyeli, başlarını yerden kaldırmazlardı. Ona ana derler, her işe yardım ederlerdi. Evlerine böyle okumuş yazmış insanların gelmesi, öğretmen karısı, okuma yazması gazeteye bile zor yeten Vildan Hanım'ı çok memnun ediyordu. Kendinden yaşça hayli büyük, üstelik maaşından başka geliri de olmayan Kadir Bey'le evlenmesinin en önemli nedeni okumuş, bilgili, görgülü, aklı her şeye eren, Kadir Bey öğretmenlik yaptığı köylerde kimi zaman doktorluk görevi de üstlenir, iğne yapmaktan küçük hastalıkların tedavisine, ziraatten veterinerliğe kadar her şeyden anlardı, bir adam olması değil miydi? Bir kızı memur, diğeri öğretmendi, diğeri hemşire olacaktı. Küçük kızın okuyacağı yoktu, o çabucak evlenip giderdi. Daha çok küçüktü ama belliydi böyle olacağı. Vildan Hanım'ın dünyası evlerini basan polisle yıkılmıştı. Gülay'ı arıyorlardı. Benim kızım bir şey yapmadı, suçu yok deyince polis yaşına başına bakmadan yapıştırmıştı tokadı. Çoluk çocuk, Kadir Bey dahil hepsini emniyete götürmüşler, Gülay'ı yakalayana kadar orada tutmuşlardı. Kızlarını o uğursuz binada bırakıp gelirlerken cesetten farkı yoktu Vildan Hanım'ın. Anneannesi ve dedesiyle birlikte emniyete götürülen çocuk hastalanmış, iltihaplanan gözü ailenin yaşadığı yıkım içinde birkaç gün ihmal edilince ameliyatla alınmıştı. Gülay göz altında çok eziyet görmüştü. Gül kızım, güzeller güzelim benim diye ağıt yaktı günlerce Vildan Hanım. Yakınlarına kız gitti kadın çıktı emniyetten, kirletmişler kızımı diye yakındı. Babası hiç konuşmadı eve geldiğinde Gülay'la. Devrimci olmayı doğal karşılıyordu. Kendisi de solcu, devrimci değil miydi? Ama Gülay çok başka işlere karışmıştı. Ailesini perişan etmişti. Kadir Bey üzüntüden hastalanmıştı bu olaydan sonra. Yataktan çıktığı nadirdi. Sevim de bir gün perişan çalmıştı kapılarını. Mustafa yakalanmıştı. Yakınları, tanıdıkları herkes yakalanmış ya da öldürülmüştü. Kimisinin yurt dışına kaçtığı söyleniyordu. Gülay'ın pek bir şey bilmediğini, onların önem verdiği birkaç kişiyi de gerçek ismiyle bile tanımadığını anlayınca ana davaya katmamışlar, 10-15 kişiyle ayrı bir dava açmışlardı. Yargılama sonucunda aldığı cezayı yattığı 3 yıla saydıklarından mahkeme biter bitmez tahliye olmuştu. Tahliye edileceği söylendiğinde hapishaneden ayrılmak istemedi. 3 yıl boyunca bütün eziyetleri birlikte göğüslediği, her şeyi paylaştığı arkadaşları oradaydı. Hemen hemen bütün kızlar işkenceden geçirilmiş, tecavüze, sarkıntılığa uğramış, çırılçıplak soyulmuş, ağır hakaretler görmüşlerdi. Aynı şeyleri yaşamış olmalarına rağmen başlarına gelenleri birbirlerine anlatmaları aylar almıştı. Uzun suskunluklardan, sessiz iç çekmelerden sonra katılaşmış yürekler, yıllanmış buzullar gibi eziyetle, zahmetle çözülmüş bulanık bir suya dönüşmüştü. Herkes birbirine yaşadıklarını fısıldamış, gözyaşları dökülmüş, teselliler verilmişti. Ne var ki bulanık su yok olmamıştı, akıp gitmemişti, yüreklerinin tam orta yerinde her gün daha da bulanarak kalmıştı. Gözlere, gülüşlere sinmişti. Hiç kimsenin bakışı eskisi kadar duru değildi. Paylaşılamayacak kadar derindi yaralar. Hiçbir söze sığmıyordu, bir türlü anlatılamıyordu. Yaşananlar bilinen bütün kelimelerden kaçıp kimsenin bulamayacağı kuytulara saklanıyordu. Kelimeler yok olup gitmişti, onları terk etmişti. Ağızlarından bölük pörçük şeyler dökülüyordu gerçi. Anlamlı anlamsız heceler, işe yararmış gibi görünen sözcük parçaları, küçük sesler. Yalnızca ağızdan çıkıverenler, kalpten gelen hiçbir şey yoktu. Duyulardan, nabızdan, kandan, kalpten ve tenden gelip beyinde kaynaşan, damaktan, dilden ve dişten, ağız boşluğundan ve genizden biçimlenerek dışarı akan anlamlar dizgesi yoktu artık. Dilsizdiler. Böylece yüzlerinde o düşünceli, küskün ifadeyle susuyorlardı. Şarkı söylerken, yüksek sesli kitap okur tartışırken aslında hep susuyorlardı. Konuşurken bile sustuklarını, dilsiz olduklarını bir tek onlar biliyordu. Ne var ki gündüzleri saklanan sırlar, dudaklarını mühürlemiş sahiplerine inat, gece ortaya dökülürdü. Geceleri koğuşta sayıklamalar, inlemeler, çığlıklar, ağlamalar duyulurdu. Koğuşun boğuk sarımsı lambası kül yutmaz bir devlet görevlisi gibi aman vermeden sabaha kadar yanardı. Hiçbir şey gizlenemezdi o yapışkan, kasvetli, uğursuz ışıkta. Yine de sabahları birbirlerine hiçbir şey olmamış gibi davranırlardı. Ağlayanları, sinir krizi geçirenleri teselliye çalışmak, gece olanları yüzlerine vurmak anlamına gelirdi ki hepsi de utanırdı bundan. Bazı kızlar koğuşta demledikleri koyu çayı bardaklarına hırsla kavrayarak içerken, utançtan ya da öfkeden incelen dudaklarıyla tecavüze uğramanın diğer işkencelerden farklı olmadığını söylerlerdi. Sert sözlerle kavga edermişçesine konuşurlardı. Tecavüze uğramayı bunca önemseyenler, namus konusunda yeterli bilince sahip olmayanlardı. Devrimciler için tecavüzün diğer işkencelerden farkı yoktu. İşkencecilere açık verilmemeliydi. Ama bu kızların sertliklerinin yalnızca görüntüde olduğunu, yumuşadıklarında bütün dirençleri çözülecekmiş gibi kendilerini tuttuklarını hissediyordu. Yine de uzak durur, bu türden tartışmalara hiç katılmazdı. Kendisine biraz daha farklı davrandıklarını sezmişti. Daha hoşgörülü. Sanki öğrenci kızların ağlaması ayıptı da kendisininki değil. Kolluyorlardı onu ama neden? Birkaç kız daha vardı böyle, işçi kızlar. Onlar gibi üniversite öğrencisi olmadıkları için belki de, bilmiyordu. Hapishanede işkence bitmemişti. Koğuş sık sık askerlerce basılıyor, herkes sıra dayağından geçiriliyor, eşyaları, iç çamaşırları, yiyecekler, silah ya da başka bir şey arama bahanesiyle koğuşun ortasına atılıp çiğneniyordu. Güle'ye iyice anlaşılmaz gelen, çocuklara has o ölçüsüz zalimlikle buldukları reçelleri de hepsinin üstüne dökerlerdi. Adamlar gittikten sonra koğuşun ortasına atılıp parçalanan elbiseler, ezilen eşyalardan oluşan yığında herkes kendine ait olanları bulup ayırmaya çalışırdı. Öyle vahşice ezip parçalarlardı ki işe yarar bir şey bulmak olanaksızdı çoğu zaman. Bazı kızların çaresizlikten, öfkeden ağladıkları duyulurdu. Ama içlerinden birisi hemen türküye başlardı. Biraz toparlanınca tiyatro oynarlar, şarkı söylerler, dans ederler, fıkra anlatırlar. Daha birkaç saat önce yaşanan o korkunç şeyleri unutmaya çalışırlardı. Dayaktan sonra elleri şişmesin diye bir kalem alıp saatlerce ellerinde yuvarlarlardı kızlar. Bunu Gülay da öğrenmişti. Sonra hiç sönmeyen sarı ışığın altında yatarlardı. Gece bazen ertesi gün boyunca parçalanmış çamaşırlardan, boca edilen süt ve reçelden, yırtılmış kitaplardan, kimisi gizlice içeri sokulmuş en kıymetli eşyalardan oluşan yığın orada dururdu. Birisinin yüreği çöpe atmaya elverene kadar çirkin, perişan, anlaşılmaz bir şey, vahşetin türettiği akıl almaz bir yaratık gibi koğuşun tam ortasında beklerdi. Gülay direnişlere katılır, koğuştaki düzene uyardı. Ama dayaktan sonra gülüp oynayan, şarkı söyleyen kızlara hayret etmekten kendini alamazdı. Kendisi hep sessiz sedasızdı. Anlatılanları dinler, pek lafa karışmazdı. Kızların pek çoğu birbirlerini önceden tanıyorlardı. Onun tanıdığı kimse yoktu. Eskisi gibi güler yüzlü de değildi. Sık sık dalıyor, çabucak ağlıyordu. Hapishaneden ayrılırken de çok ağladı. Kendisinden önce birkaç kişi tahliye olmuştu. Gidenler de, kalanlar da birbirleriyle artık görüşemeyecekmiş gibi vedalaşmışlardı. Sanki bir kavşaktaydılar, yollar ayrılıyordu. Yüksek duvarlar, tel örgüler, nöbetçiler arasından geçip oraya nasıl sızdığı bilinmeyen bir şeyin bilinçlerine sıkı sıkı işlediğini duyumsuyorlardı. Belli belirsiz de olsa hepsinin hissettiği ayrılığın kesin olduğuydu. Tahliye olanların sevincini azaltıyordu bu duygu. Sanki dışarıya çıkanlar açık ve temiz havaya değil, dönüşü olmayan apayrı, yabancı bir dünyaya adım attıklarını biliyorlardı. Veda eğlenceleri daha şamatalı, daha uzun, daha acıklı oluyordu bu yüzden. Eve döndükten sonra köylüleri, akrabalar günlerce eve ziyarete gelmişlerdi. Herkes merakla bakmıştı Gülay'a. Emniyette bekaretini kaybettiği, başına türlü şeyler geldiği, polislerin ırzına geçtiği kulaklarına gitmişti mutlaka. Annesi kahroluyordu, utanç içindeydi. Gülay'ın o eski güzelliğinden, canlılığından eser kalmamıştı. Yüzü derin çizgilerle doluydu, zayıflamıştı. "Vah kızım, koca karı gibi oldu," diye günlerce dövündü Vildan Hanım. Gülay memuriyetten atılmıştı, sevim öğretmenliğe devam ediyordu. Onu ele veren olmamıştı. Çocuğun başına gelenlere üzülüyorsa da belli etmiyordu. Çocuk da yapılan fedakarlıkların, çekilen acıların uğursuz envanterinde yer alıvermişti. Adına layık olmalı. evin kasvetli odalarında durmadan dolaşıp duran kinli bir fısıltıydı Sevim'in sesi. Mustafa idamla yargılanıyordu. Avukat tamamen havaya bağlı diyordu. Binlerce kişi var idamla yargılanan. Habire adam asıyorlar. Dava ne kadar uzarsa o kadar iyi diyordu avukat. Gülay biraz kendini toparlayınca çocuğun gözü için neler yapılabileceğini araştırdı. Büyük para gerekiyordu göz nakli için. Bir süre sonra Nusret Bey'in yeni kurulan ithalat ihracat şirketinde işe başladı. Gülay Beşiktaş'a gitmek için günlerce bekledi. Günler sonra öğle tatilinde içinde belli belirsiz bir kararla iş yerinden çıktığında rüzgarın şifalı elleriyle ağaç yapraklarını okşadığını gördü. Havalar iyice ısınmıştı. Güneş ışıktan bir duvak gibi denizi örtüyordu. Binanın arkasındaki parka gidip ağaçların altına sokuldu. Kuşa kulak kabarttı. Küçük park kocaman ağaçların gölgesiyle iyice kuytulaşıyor, Gülay'a sığınak gibi geliyordu. Kuşun sesini duyduğunda pek fazla zaman geçmemişti. Sımsıkı birbirine dolaşmış dalların, gölgenin iyice koyulttuğu yaprakların arasında olmalıydı yuvası. Ne var ki uzun uzun bakmasına rağmen göremedi. Sonra oturduğu yerin çevresindeki otları izlemeye başladı. Otların arasında gizli dünyalar, varlıklarını küçük kıpırtılarla belli ediyordu. Toprağa baktığında her otun, her çiçeğin bu durmak bilmez didinmenin etkisiyle hafifçe titrediğini seçebiliyordu. Otlara bakmaktan sıkılınca arka cepheleri parka dönük binaların arasında Nusret Bey'in pencerelerini ayırt etmeye çalıştı. Ağaçlar binaları tümüyle örtmüştü. Yer yer yama gibi gri beton parçalar seçiliyordu sadece. Yaz ilerledikçe sarmaşıklar da sıklaşacak, binalar iyice görünmez olacaktı. Gülay yeniden boş havuza baktı ve o zaman Beşiktaş'ta gördüğü gençle yeniden karşılaşmanın kafasından çıkarıp atmak için sarf ettiği tüm gayrete rağmen düpedüz bir umut olduğunu ayrımsadı. Bedeni rüzgara tutulan yapraklar gibi titredi. Sonra varlığı çok önceden kaydedilmiş bir planı izliyormuşçasına hiç bilmediği ya da güçlükle hatırladığı duyguların etkisiyle rahatladığını hissetti. Adeta ölü olan bedeninde varlığını kendinden bile gizlercesine atıp duran kalbi cesaretlenip sesini duyurmuştu. Hemen ardından kafasından birbirinin zıttı düşünceler geçmeye başladı. Bir tersliyordu o genci, bir gülüyor, konuşuyor, arkadaşlık kuruyordu. Oturduğu yerden kalkmış, nereye gittiğini bilmeksizin yürüyor şimdi. Günlerdir yaptığı hesaplaşmalar yine başlamıştı. Kimin nesi olduğunu bilmediği bir adamla nasıl olup da konuşmuştu? Kendisiyle yürümesine nasıl izin vermişti? Öyle ürkek bir hali vardı ki Gülay'a öyle bir yumuşaklıkla yanaşmış, öyle bir ihtiyaçla sığınmıştı ki ondan zarar gelmeyeceğini hissediyordu. Bir de sesi, duyar duymaz yüreğine, şimdi uzakta kalmış dostlukların, el sıkışmaların, kucaklaşmaların sıcaklığını dolduruveren sesi. Farkında olmadan Beşiktaş'a gelmişti. Ama ne olursa olsun yine karşısına çıkacak olursa konuşmalı, peşini bırakmasını sağlamalıydı. Adımlarının onu parka getirdiğini anladığında tüm varlığını sarsan bu kısacık karşılaşmayla hem yabancı hem tanıdık olan o gençle ilgili kararı kesindi. Ne var ki onu gördüğü zaman bütün bunları unuttu. Her zamanki bankta besbelli onu bekleyen kocaman gözlü esmer gence doğru kayaların arasından bitivermiş dereler gibi ışıldayarak aktı. Gülay artık her öğlen Beşiktaş'taki parka gidip Yavuz'u buluyordu. Her gün Gülay'ın iş yerine kadar yürüyorlar ve neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Yavuz, ismi buydu. Gülay belki de eski alışkanlıktan ona neyle uğraştığını sorana kadar epey zaman geçmişti. Öğrenciyim demişti Yavuz. Güzel sanatlarda grafik okuyorum. Babasının mühendis olduğunu, ailesinin Ankara'da yaşadığını, burada teyzesiyle kaldığını öğrenmişti Gülay. Teyzesi emekli öğretmendi. Levent'te oturuyordu. Aradan henüz iki hafta geçmişti ki, birlikte yürürken Yavuz'un çekingenliğini hemen o an üstünden atmış gibi şaşırtıcı, ani bir güvenle elini tuttuğunu hissetti. Davranışın gerçek duygudan ne kadar farklı olduğunu kanıtlamak istermişçesine ürkekti bu el. Bu eli kalbi pek çarpmadan, fazla heyecanlanmadan kabul etti. Varlığı bu temasa henüz yabancıydı. Duyguları karmakarışıktı. Hissettiği şeyler bölük pörçük ve anlaşılmazdı. Tenine dokunan şey bir erkeğe ait olan el, bir sevgi ve aşk çağrısı olarak varlığına nüfuz etmiyor, derisinde ürpertici bir leke, korkulu bir hastalık gibi yapışıp kalıyordu. Çok derinlerde bunun Yavuz'u yeni tanımasından ileri gelmediğini, daha köklü, kendinden çok daha güçlü, genç bir kadının duygularından, cinselliğinden güçlü yaraların, anıların, yaşantıların etkisiyle olduğunu biliyordu. Yavuz'a bunlardan söz etmedi. Zaten her şey hiç konuşmadan olup bitmişti. Sessizlik onları fazla kalın ve koruyucu olmayan, yine de hafif esintileri savuşturacak bir örtü gibi sarıp sarmalamıştı. Bu, aşıkların büyü bozulur endişesiyle kapıldıkları suskunluktan farklıydı. Gülay ilk kez o zaman sessizlikte durup bekleyen bir şey olduğunun farkına vardı. Ne var ki bu yeni his onu altüst eden diğerlerinin yanında çok hafifti ve Gülay'ın kafası hiçbirinin cevabını bilmediği sorularla doluydu. Yavuz'u nasıl kolayca benimseyivermişti, merak ediyordu. Yeniden hayata karışınca kapıldığı şaşkınlık mı, ailesinin giderek artan yoksulluğu ve mutsuzluğu mu, yoksa çocuğun durumu karşısında duyduğu çaresizlik mi onu bu ilişkiye itmişti? Yalnız kadın olmanın katlanılmazlığı, sahiplenilmenin, bunca dehşetten sonra biri tarafından sevilmenin, kendisine kıymet verildiğinin bilmenin güzelliği miydi? Şimdi duygularını yabancı bir toprak gibi keşfetmesi gerekiyordu. Kendi içinde kör bir hayvan gibi yol alması. Yaşadığı şeye ne at koyabiliyor ne de yeterince anlam verebiliyordu. O canlı, güzel, annesinin deyişiyle rüzgar adımlı kız değildi artık. Ona hayran olan erkeklere tepeden bakan Gülay çok eskilerde kalmıştı. Şimdi yalnızca kendisiyle beraber olduğu için Yavuz'a minnet duyuyordu. Yavuz ondan birkaç yaş küçüktü. İlk başlarda bu tuhaf gelmişti. Ama Yavuz sevgisini öyle coşkuyla önüne seriyordu ki bunu yadırgamaktan vazgeçti. Artık zaman denilen kocaman karanlık içinde küçük ve zayıf bir ışıktı Yavuz. Zaman el ele gittikleri parklar, banklarda suskun oturmalardı. Gülay bazen ona yaşadığı şeylerden söz etmeyi düşünüyor, sonra vazgeçiyordu. Kendisini istemeyeceğini düşündüğünden değil, ama başından geçenler şimdi yaşanan bütün güzelliklere gölgesini düşürecekti. Bozulanı onarmaya hiçbir şey yetmeyecekti. Bazen Yavuz'un olanları öğrendikten sonra onu istemeyebileceği de aklına gelmiyor değildi. Böylece büsbütün susuyordu. Kafasının içinde kendisiyle konuşup duruyor, kafasına üşüşen kötü düşünceleri savmak için ılık güneşli havada taptaze kokan ağaçların altında otururlarken farkında olmadan başını iki yana sallıyor, elinde ovuşturup durduğu bir yaprak tutuyordu. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.